Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown, 25. ayrım. Laboratuvarda dolaşırken Peter'ın bahsettiği veri odasını buldu. Kalın camların arkasındaki iki holografik veri depolama ünitesine baktı. Tıpkı söylediği gibi, Malak bu küçük kutuların içeriğinin insani gelişimin yönünü değiştireceğine inanmakta güçlük çekiyordu ama gerçek her zaman en güçlü hızlandırıcılardan biri olmuştu. Holografik depolama birimlerine bakan Malak, Trish'in anahtar kartını çıkardı ve kapının güvenlik paneline soktu. Panelin ışığının yanmasına şaşırdı. Trish düne bu odaya girecek kadar güvenmedikleri anlaşılıyordu. Bunun üzerine Catherine'in laboratuvar önlüğünün cebindeki anahtar karta uzandı. Bunu sokunca panelin ışığı yandı. Malak'ın bir sorunu vardı. Catherine'in pini bende yok. Trish'in pin kodunu denedi ama işe yaramadı. Çenesine hafifçe vururken geriye doğru adım atıp 8 santim kalınlığındaki plexiglas kapıya baktı. İçeri girmenin bir baltayla bile mümkün olmadığını biliyordu. Ama Malak bu ihtimali de düşünmüştü. Güç sağlama odasında tam da Peter'ın tasvir ettiği şekilde büyük dalış tüplerini andıran metal silindirler taşıyan bir raf buldu. Silindirlerin üzerinde LH harfleri, iki sayısı ve yanıcı madde sembolü vardı. Bunlardan biri laboratuvarın hidrojen yakıt hücresine bağlıydı. Malak silindirlerden birini takılı bıraktı. Yedek silindirlerden birini dikkatle kaldırıp rafın yanındaki çekçeğin üstüne koydu. Sonra silindiri güç sağlama odasından iterek çıkarıp veri depolama odasının plexiglas kapısının önüne götürdü. Bulunduğu konum yeterince yakın olsa da ağır plexiglas kapının zayıf bir noktası olduğunu fark etti. Kapının altı ile pervaz arasındaki küçük boşluk. Silindiri eşikte dikkatlice yan yatırdı ve esnek plastik borusunu kapının altından kaydırdı. Emniyet mührünü açıp silindirin sübabına ulaşması bir saniyesini aldı. Daha sonra yavaşça sübabı kaldırdı. Baloncuklu berrak sıvının borudan boşalarak depolama odasının zeminine döküldüğünü camın ardından görebiliyordu. Malak gölcüğün buharlar ve baloncuklar çıkararak büyümesini, tüm odaya yayılmasını izledi. Hidrojen sadece soğukta sıvı halde kalıyordu. Isıtıldığında kaynamaya başlıyordu. Ortaya çıkan gaz doğal olarak sıvı halinden daha yanıcı oluyordu. Hindenburg'u hatırla. Hemen laboratuvara koşup Pyrex kavanozun içindeki bunzen ocağı yakıtını aldı. Yapışkan, alev alıcı fakat yanıcı olmayan bir yağdı. Bunu plexiglas kapıya taşıdığında sıvı hidrojenin hala damlamakta olduğunu görünce sevindi. Veri depolama odasındaki kaynayan sıvı gölcüğü artık zeminin tamamını kaplamış, holografik depolama birimlerini taşıyan kaideleri çevrelemişti. Sıvı hidrojen gaza dönüşüp küçük odayı doldururken kaynayan gölcükten beyazımsı bir buğu yükseliyordu. Malak, bunzen ocağı yakıtını kaldırıp hidrojen tankının üstüne, boruya ve kapının altındaki küçük boşluğa hatırı sayılır bir miktar döktü. Sonra dikkatlice laboratuvardan geri geri çıkarken yerde uzun bir yağ şeridi bıraktı. Washington DC'nin 911 çağrılarına cevap veren operatör bu akşam alışılmadık derecede yoğundu. Ekranında yeni bir acil arama belirirken futbol, bira ve dolunay diye düşündü. Bu telefon Anacostia'daki Sweetland yolunda bulunan bir benzin istasyonunun ankesörlü telefonundan geliyordu. Herhalde bir araba kazasıdır. 411 diye cevap verdi. Acil durumunuz nedir? Bir kadın sesi panik içinde, Smithsonian Müzesi Destek Merkezi'nde az önce saldırıya uğradım dedi. Lütfen polis gönderin. 4210 Silver Hill yolu. Operatör, pekala sakin olun dedi. Şimdi yapmanız gereken Kalorama Heights'teki malikaneye de bir ekip göndermek. Ağabeyim orada esir alındı. Operatör içini çekti. Dolunay. 53. Bölüm. Bellamy Langdon'a, sana söylemeye çalıştığım gibi bu piramitte gözün gördüklerinden çok daha fazlası var diyordu. Öyle olduğu belli. Langdon şu an fermuarı açık duran çantasının içindeki taş piramidin çok daha gizemli göründüğünü itiraf etmek zorundaydı. Çünkü çözdüğü mason şifresi anlamsız bir dizi harften başka bir şey çıkmamıştı. Karmaşa. C-O-E-U-A-T-U-N-E C-S-A-S-V-U-N-J Langdon uzunca bir süre harf dizinine bakıp anlam çıkarmaya, gizli kelimeler, anagramlar, herhangi bir ipucu çalıştı ama hiçbir şey bulamadı. Bellamy, Mason piramidinin sırlarını pek çok örtünün altında sakladığı söylenir diye açıkladı. Her bir perdeyi kaldırdığında altından bir başkası çıkar. Bu harfleri ortaya çıkarmış olsan da başka bir katmanı daha açmadan sana hiçbir şey söylemeyecektir. Elbette bunu ancak kapak taşını elinde bulunduran kişi yapabilir. Sanırım kapak taşında piramidin nasıl deşifre edildiğini gösteren bir tarif var. Langdon masada duran küp şeklindeki pakete baktı. Bellamy'nin söylediklerinden kapak taşı ile piramidin parçalı şifre olduğunu anlıyordu. Yani kısımlara ayrılmış bir kodlama biçimi. Güvenlik planı antik Yunan'da icat edilmiş olsa da modern kriptologlar parçalı şifreyi hep kullanırlardı. Yunanlılar gizli bir bilgiyi saklamak istediklerinde bunu bir kil tabletin üzerine yazarlar, sonra onu kırıp her bir parçasını başka bir yerde saklarlardı. Sadece tüm parçalar bir araya getirildiğinde bu sır okunabilirdi. Simbolon yani bireşim denilen bu türden yazılı kil tabletler aslında günümüzde kullanılan sembol yani simge kelimesinin kökünü oluşturuyordu. Bellamy, Robert dedi. Bu piramit ve kapak taşı sırrın güvenliğini sağlamak için nesillerdir birbirlerinden ayrı duruyorlardı. Ses tonundan kederlendiği anlaşılıyordu. Ama bu akşam parçalar tehlikeli olacak derecede birbirine yaklaştı. Bunu söylememe gerek yok, biliyorum ama bu piramidin birleştirilmemesini sağlamak bizim görevimiz. Langdon, Bellamy'nin acıklı hikayesini biraz abartılı buldu. Kapak taşıyla piramitten mi bahsediyor, yoksa ateşleyiciyle nükleer bombadan mı? Bellamy'nin iddialarını kabul etmekte hala zorlanıyordu ama bunun pek de önemi yoktu. Eğer bu Mason piramidi ise ve yazılarda bir şekilde eski bilginin yerini tarif ediyorsa bile bu bilgi bahsedilen türden bir gücü nasıl nakledebilir? Peter bana ikna edilmesi güç bir adam olduğunu söylerdi. İspatları söylentilere tercih eden bir akademisyen. Artık sabrı taşan Langdon, şimdi sen buna inandığını mı söylüyorsun diye sordu. Çağdaş ve eğitimli bir adam oluşuna saygı duyuyorum ama böyle bir şeye nasıl inanırsın? Bellamy hoşgörüyle tebessüm etti. Farmasonluk bana insanın anlama kapasitesinin üstündeki şeylere derin bir saygı duymayı öğretti. Sırf kulağa mucizevi geliyor diye bir fikri hemen reddetmemeyi öğrendim. 54. Bölüm. SMSC'nin çevresinde devriye gezen görevli, binanın dışındaki çakıllı patikada çılgın bir halde koştu. İçerideki görevliden 5. bölmenin saldırıya uğradığını ve numune yükleme kapısının açıldığını gösteren güvenlik ışığının yandığını söyleyen bir mesaj almıştı. Neler oluyor? Kapıya vardığında 1 metre kadar aralık olduğunu gördü. Garip diye düşündü. Kilidi sadece içeriden açılabilir. Fenerini kemerinden çıkarıp bölmenin karanlığına tuttu. Hiçbir şey yoktu. Bilinmeyenin içine adımını atmak istemediğinden sadece eşiğe kadar yürüdü ve ışığı açıklıktan içeriye tutarak sağa sola salladı ve sonra bileğini kavrayan güçlü eller onu karanlığın içine çekti. Bekçi kendini görünmeyen bir kuvvet tarafından döndürülüyormuş gibi hissetti. Burnuna etanol kokusu geliyordu. Fener elinden fırladı ve daha neler olduğunu anlayamadan kaya kadar sert bir yumruk göğüs kafesine indi. Bekçi beton zemine yığılıp iri cüsseli siyah biri yanından ayrılırken acıyla inledi. Yan yatan bekçi nefes almaya çalışırken hırıltılar çıkardı. Yanında duran fenerinin ışığı zemin boyunca uzayarak bir tür metal kutuyu aydınlatıyordu. Kutunun üstündeki etikette bunsen ocağı yakıtı olduğu yazıyordu. Bir çakmağın parıltısı ve turuncu alev insana benzemeyen birini aydınlattı. Aman tanrım! Çıplak göğüslü yaratık yere çömelip çakmağın alevini zemine değdirirken bekçi gördüklerinin ne anlama geldiğini ancak o an fark edebildi. Tutuşan ateş şeridi yanlarından geçerek hızla boşluğa ilerledi. Şaşkınlık içindeki bekçi arkasına baktı ama yaratık açık iskele kapısından dışarıya çıkıyordu. Yerinden doğrulan bekçi ince ateş şeridini gözleriyle takip ederken acıyla geri çekildi. Bu da ne böyle? Alev gerçekten tehlikeli olamayacak kadar küçüktü ama o an çok daha dehşet verici başka bir şey gördü. Ateş şimdi sadece karanlık boşluğu değil, cüruf betonundan dev bir yapıyı aydınlatıyordu. Bekçinin 5. bölmeden içeriye girmesine asla izin verilmemişti ama bu yapının ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Küp, Catherine Solomon'un laboratuvarı. Alevler düz bir çizgi halinde laboratuvarın dış kapısına ilerledi. Yağ şeridinin kapının altından geçerek ilerlediğini anlayan bekçi, sendeleyerek ayağa kalktı. Birazdan içeride yangın çıkacaktı ama yardım çağırmak için döndüğü sırada yanından beklenmedik bir esintinin geçtiğini hissetti. Bir an için 5. bölmenin tamamı ışıkla aydınlandı. Bekçi, hidrojen ateş topunun yukarıya doğru püskürdüğünü, 5. bölmenin çatısını yardığını ve gökyüzüne doğru yüzlerce metre yükseldiğini hiç görmedi. Gökyüzünden titanyum parçalarının, elektronik cihazların ve laboratuvarın holografik depolama birimindeki erimiş silikon damlalarının yağdığını da. Catherine Solomon, dikiz aynasındaki ani ışık patlamalarını gördüğünde arabayı güneye doğru sürüyordu. Gecenin sessizliğinde gürleyen boğuk bir gümbürtü onu şaşırttı. Havai fişek mi diye düşündü. Redkins maç bitmeden kutlama mı yapıyor? Yeniden dikkatini yola verdi. Boş benzin istasyonunun ankesörlü telefonundan 911'e yaptığı çağrıyı düşünüyordu. Catherine, 911 operatörünü dövmeli bir saldırgan aramaları ve asistanı Trish'i bulmaları için SMSC'ye polis göndermeye ikna etmişti. Bundan başka memura, abi Peter'ın tutsak alındığını tahmin ettiği Dr. Abedin'e ait Colorama Heights'teki adresi kontrol ettirmesini de söylemişti. Ne yazık ki Catherine, Robert Langdon'ın gizli numarasına ulaşamıyordu. Artık başka çaresi kalmadığından şu anda Langdon'un gideceğini söylediği Kongre Kütüphanesi'ne doğru hızla ilerliyordu. Dr. Abedin'in gerçek kimliğinin ürkütücü biçimde ortaya çıkması her şeyi değiştirmişti. Catherine artık neye inanacağını bilmiyordu. Tek bildiği, yıllar önce annesiyle yeğenini öldüren adamın şu anda ağabeyini de ele geçirdiği ve kendisini de öldürmek için peşine düştüğüydü. Kim bu deli? Ne istiyor? Aklına gelen tek cevap hiç mantıklı değildi. Bir piramit mi? Adamın bu akşam laboratuvarına gelmesi de bir o kadar akıl karıştırıcıydı. Catherine'e zarar vermek istediyse bunu neden daha önce kendi evindeyken yapmamıştı? Neden kısa mesaj gönderme zahmetine katlanmış, neden laboratuvarına gizlice girme tehlikesini göze almıştı? Dikiz aynasındaki havai fişekler beklenmedik bir anda daha da parladı. İlk ışıkların ardından ani bir manzara belirmişti. Şimdi turuncu bir ateş topunun çatıların üstünde yükseldiğini görebiliyordu. Daha neler, ateş topuna simsiyah bir duman eşlik etti ve Redkins'in FedEx sahasının yakınlarından gelmiyordu. Serseme dönen Catherine, ağaçların diğer tarafında hangi işletmenin bulunduğunu hatırlamaya çalıştı, yolun hemen güneydoğusunda. Gerçeği anladığında adeta kamyon çarpmışa döndü. 55. Bölüm. Warren Bellamy, kendilerine yardım edebilecek herhangi biriyle bağlantı kurmaya çalışırken cep telefonunu telaşla tuşluyordu. Langdon, Bellamy'yi izlerken aklı Peter'daydı. Onu en kısa zamanda nasıl bulabileceklerini düşünüyordu. Peter'ı tutsak alan kişi, yazıyı deşifre et demişti. İnsanın en büyük hazinesinin saklandığı yeri söyleyecek. Birlikte gideceğiz ve değiş tokuş yapacağız. Bellamy kaşlarını çatarak telefonu kapattı. Hala cevap yoktu. Langdon, anlamadığım şey şu dedi. Gizli bilgeliğin varlığını ve bu piramidin onun yer altındaki konumunu gösterdiğini bir şekilde kabul etsem bile, ben neyi arıyorum? Bir mahzen mi? Sığınak mı? Bellamy uzun süre sesini çıkarmadan oturdu. Ardından isteksizce iç çekerek savunmacı bir tonla konuştu. Robert, yıllardır duyduklarıma bakılacak olursa, piramit bizi sarmal bir merdiven girişine götürüyor. Merdiven mi? Evet, yerin yüzlerce metre altına inen bir merdiven. Langdon duyduklarına inanamıyordu. Yaklaştı. Antik bilgeliğin en aşağıda gömülü olduğunu duydum. Robert Langdon ayağa kalkıp adım atmaya başladı. Washington DC'de yerin yüzlerce metre altına inen sarmal bir merdiven. Ve bu merdiveni şimdiye dek gören olmamış. Söylendiğine göre girişi devasa bir taşla kapatılmış. Langdon içini çekti. Devasa bir taşla kapatılan mezar. Kitab-ı Mukaddes'te geçen İsa'nın mezarı tanımına uyuyordu. Bu karmaşık arketip hepsinin atasıydı. Warren, sen yer altına inen bu gizli merdivenin varlığına inanıyor musun? Şahsen ben hiç görmedim ama daha yaşlı bazı masonlar var. Olduğuna yemin ediyorlar. Az önce onlardan birini aramaya çalışıyordum. Bundan sonra ne söyleyeceğini bilmeyen Langdon adım atmaya devam etti. Robert, bu piramitle ilgili bana çok zor bir görev yüklüyorsun. Warren Bellamy'nin bakışları okuma lambasının yumuşak ışığında sertleşti. İnsanı inanmak istemediği bir şeye inandırmaya zorlamanın yolunu bilmiyorum. Ama Peter Solomon'a karşı olan sorumluluğunu umarım anlıyorsundur. Langdon, evet, üstlendiğim sorumluluk ona yardım etmek diye düşündü. Bu piramidin ortaya çıkaracağı güce inanıp inanmamakta serbestsin. Hatta onu götürdüğü söylenen merdivene de öyle. Ama bu sırrı korumak için ahlaki bir mecburiyet duyduğunu bilmek istiyorum. Her ne olursa olsun. Bellamy, küp şeklindeki küçük paketi işaret etti. Peter kapak taşını sana emanet etti. Çünkü onun isteğine saygı duyup sırrı koruyacağına inanıyordu. Ve şimdi Peter'ın hayatını feda etmek pahasına da olsa bunu yapmalısın. Langdon olduğu yerde durup kendi etrafında döndü. Ne? Bellamy kederli ama metin bir ifadeyle Langdon'a baktı. O da bunu isterdi. Peter'ı unutmalısın. O gitti. Peter piramidi korumak için elinden geleni en iyi şekilde yaparak kendi üstüne düşen görevi yerine getirdi. Şimdi onun emeklerini boşa çıkarmamak bizim görevimiz. Tepesi atan Langdon, bunu söylediğine inanamıyorum diye bağırdı. Bu piramit hakkında söylediğin her şey gerçek bile olsa Peter senin mason kardeşin. Onu her şeyden önce koruyacağına yemin ettin, ülkenden bile önce. Hayır Robert, bir mason, dostu olan bir masonu tek bir şey. Kardeşliğimizin tüm insanlık için koruduğu büyük sır. Hariç her şeyden önce korur. Kayıp bilgeliğin öne sürülen güce sahip olduğuna inansam da, inanmasam da onu layık olmayan ellerden uzak tutacağıma yemin ettim. Ve bunu hiçbir şeye değişmem. Söz konusu Peter'ın hayatı olsa bile. Langdon öfkeyle, en üst düzeydekiler de dahil pek çok mason tanıyorum ve hiçbirinin taş bir piramit uğruna hayatını feda etmeye ant içmediğine eminim dedi. Ayrıca hiçbirinin toprağın derinliklerinde gömülü olan hazineye inen gizli bir merdivene inandığını sanmıyorum. Çemberlerin içinde çemberler var Robert. Herkes her şeyi bilmez. Duygularını kontrol etmeye çalışan Langdon derin bir soluk aldı. O da herkes gibi masonların içinde seçkin çemberler bulunduğu söylentilerini duymuştu. Ama doğru olup olmaması mevcut durumla bağlantılı görünmüyordu. Warren, eğer bu piramit ve kapak taşı gerçekten de masonların en büyük sırrını ortaya çıkarıyorsa, o zaman Peter neden beni işin içine karıştırsın? Çemberleri geç, ben kardeşlerden biri bile değilim. Biliyorum ve sanırım Peter, muhafız olarak seni işte bu nedenle seçti. Daha önceleri kardeşliğe değersiz emellerle sızan kişiler bu piramide hedef almışlardı. Peter'ın onu kardeşliğin dışında saklaması akıllıca bir seçim olmuş. Langdon, kapak taşının bende olduğunu biliyor muydun diye sordu. Hayır, eğer Peter bundan başka birine bahsetmişse bu tek bir kişi olabilir. Bellamy, cep telefonunu çıkarıp yeniden arama tuşuna bastı. Ne yazık ki henüz ona ulaşamadım. Sesli mesaj karşılamasını duyunca telefonu kapattı. Evet Robert, şimdilik sen ve ben kendi başımızın çaresine bakacakmışız gibi görünüyor ve bir karar vermemiz gerek. Langdon Mickey Mouse saatine baktı. 21:42. Peter'ı esir alan kişinin piramidi bu gece deşifre etmemi ve üzerinde ne yazdığını söylememi beklediğinin farkındasındır. Bellamy kaşlarını çattı. Tarih boyunca büyük adamlar, antik gizemleri korumak için çok büyük özverilerde bulundular. Biz de aynını yapmalıyız. Ayağa kalktı. Yola koyulmalıyız. Er ya da geç, Sato yerimizi bulacaktır. Gitmek istemeyen Langdon, peki ya Catherine diye sordu. Ona ulaşamıyorum ve o da aramadı. Bir şey olduğu belli. Ama onu terk edemeyiz. Bellamy buyurgan bir sesle, Catherine'i unut dedi. Peter'ı unut. Herkesi unut. Anlamıyor musun Robert? Hepimizden, senden, Peter'dan, Catherine'den, benden daha önemli bir şey sana emanet edildi. Gözlerini Langdon'unkilere kilitledi. Bu kapak taşıyla piramidi saklayacak güvenli bir yer bulmalıyız. Büyük salon tarafından metalik bir çarpma sesi duyuldu. Gözleri korkuyla dolan Bellamy yerine döndü. Çok çabuk oldu. Langdon kapıya doğru döndü. Sesin Bellamy'nin tünel kapısına dayadığı merdivenin tepesindeki metal kovadan geldiği anlaşılıyordu. Peşimizden geliyorlar. Sonra beklenmedik bir şekilde çarpma sesi yeniden duyuldu ve yeniden ve yeniden. Kongre kütüphanesinin önündeki bankta yatan evsiz adam karşısında gelişen tuhaf manzaraya gözlerini ovuşturarak baktı. Beyaz bir Volvo kaldırıma çıkmış, boş yaya kaldırımında ilerledikten sonra kütüphanenin ana girişinin önünde frenlerini bağırtarak durmuştu. Koyu renk saçlı çekici bir kadın arabadan dışarı fırlayıp telaşla çevreyi kolaçan etmiş ve evsiz adamı görünce telefonun var mı diye seslenmişti. Bayan benim ayakkabımın teki bile yok. Aynı şeyi düşündüğü anlaşılan kadın, kütüphanenin ana kapısına doğru basamakları hızla tırmanmıştı. Merdivenin başına gelince kolu kavrayıp üç devasa kapıdan her birini ümitsizce açmaya çalışmıştı. Kütüphane kapalı bayan, ama kadın aldırış etmiyor gibiydi. Halka şeklindeki tokmaklardan birini kavrayıp hızla geri çekmiş ve kapıya gürültüyle çarpmasını sağlamıştı. Sonra bir daha yapmıştı. Sonra bir daha, sonra bir daha. Evsiz adam, vay canına, kitaba gerçekten de ihtiyacı olmalı diye düşündü. 25. ayrımın sonu, sayfa 239. Devamı 26. ayrımda.